Ayrım 26, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 327. 75. Kısım, Moskova. Andreev dönemeçten çıkarken bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Uzakta yolun kesildiğini görünce yavaşladı. Taktığı sürücü gözlüğünü alnına itti. Lydia kaygıyla, "Bu 10 dakikada gördüğümüz ikinci barikat," dedi. Andreev biraz düşündükten sonra, "Yakov'un Moskova'nın her yerine kontrol noktası kuracak zaman bulduğunu sanmam," dedi. "Bana kalırsa bunlar gündelik uygulama." Genç kıza bakıp gülümserken ayaklarının dibindeki Nagant'la Mauser'i işaret etti. Oradaki bayağı başarılı bir gösteriydi. "Kentucky'de yetişmeme teşekkür borcum var." Yağmur şiddetlenince sepetin içindekileri karıştırıp haki renkli muşambadan bir pelerin buldu. Kendini becerebildiğince sarmaladı. Şimdi ne olacak? Arkamızda yaklaşık 2-2,5 kilometre geride bir kavşak var. O tali yol bizi Moskova'dan çıkarır. Talihimizi orada deneyeceğiz. Gözlüğünü gözlerinin üzerine indirecekken sanki omuzlarına taşıyamayacağı ağırlıkta bir yük vurulmuş gibi birden yıkılmaya yakın göründü. Lydia elini Yuri'nin koluna koydu. "Geri dönmek istiyorsun değil mi? Nina ile Sergei'nin başına bir şey gelmemesi için." Güçlükle de olsa sakin bir sesle, "Bilmemek işkence gibi," dedi. "Daha fazlasını yapamazdın Yuri. Yakov onlara herhalde kötülük etmez."
"Yaparsa öldürürüm onu."
Kremlin. Yakov hala eskisi gibi etkileyici gelen bekleme salonuna girdi. Nöbetçi tabancasını aldıktan sonra yerden tavana kadar yükselen kapıyı vurdu. Biraz bekledikten sonra da açtı. Troçki elinde içinde suya benzer bir sıvı bulunan bir bardak, derin düşüncelere dalmış, pencerenin başında bardaktan boşanırcasına yağan yağmura bakıyordu. Döndü, sert bakışlarını delecekmiş gibi Yakov'a dikti.
"Yaklaş, orada aptal gibi dikilip durma."
Adam birkaç adım atarken odanın öteki ucundaki kapının açık olduğunu fark etti. Yan odada Len'in çalışma masasının başında durmuş elindeki mektubu okuyordu. Yakov'u görünce soğukça baktı, açık kapıya yaklaşıp ayağıyla itip kapattı. Kapı gürültüyle kapanırken Troçki elindeki bardaktan yudumlar alarak yavaş adımlarla Yakov'un çevresinde dönmeye koyuldu. Ansızın bardağın içindekileri Yakov'un yüzüne fırlattı.
"Yanımda aptal çalıştırmam Yakov. Ancak seninle ilgili kararımda bir hata işlemişim gibi geliyor. Beni büyük bir düş kırıklığına uğrattın."
Yakov tek kelime etmedi. Sessizce eliyle yüzünü silmeye çalıştı.
"Anlat bakalım ne oldu? Andreev ve o kadın nasıl kaçtı?"
Yakov olanları anlattı. Troçki dudaklarını büyük bir hoşnutsuzlukla büzerek soluğunu uzun uzun boşalttı.
"Görevinde başarısız oldun Yakov. Bu durumu nasıl düzeltmeyi düşünüyorsun?"
"Kentin her tarafına kontrol noktaları kurduruyorum. Kentteki bütün otellere, bütün kışlalara Andreev'le kadının eşkalleri dağıtılacak." Troçki bardağını masaya sertçe bıraktı. Duvardaki Moskova haritasının başına gidip incelemeye koyuldu.
"Unutmuşa benziyorsun ama bu ağdan kurtulacak birisi varsa o da arkadaşın Andreev. İçimden bir ses onu Moskova'da bulmaya çalışmakla zaman kaybettiğini ve kentteki birliklerimizi gereğinden fazla dağıttığını söylüyor.
Eğer onları önümüzdeki birkaç saat içinde bulamazsak o zaman doğruca Yekaterinburg'a gideceğim. Andreev'in hedefi orası olmalı."
"Güzel, aynı şeyleri düşünüyoruz. Peki ya eski karısıyla oğlu ne olacak?"
İkisi de gözaltına alındı.
Troçki tükürür gibi, "Andreev'in yaptıklarının bedelini o ikisi ödemeli," dedi. "Onları bulabileceğin en sert esir kampına naklettir. Bu işi bizzat üstlen Yakov. Bir kez daha başarısız olmadı. Bana karşı yapılmış bir hakaret olarak alırım."
76. Kısım. Muhafızlardan biri Anastasya'yı merdivenden alt kata götürdü. Genç kız geceliğinin üzerine pamuklu bir sabahlık giymiş, saçlarını omuzlarına bırakmıştı. Yanında askerlerle koridor boyunca yürüdü, sonunda motifli sarı duvar kağıtlarıyla kaplı küçük ve havasız bir odaya vardılar.
tavandan sarkan tek çıplak ampul loş odayı, küçük yuvarlak masayla bükülmüş ağaçtan iki iskemleyi belli belirsiz aydınlatıyordu. Uzak duvarda çift kanatlı bir kapı daha vardı. Birden Anastasia'nın arkasındaki kapı gürültüyle kapandı. Muhafız çıkıp gitmişti. Sırtından kaba bir ses, ''Ben Çeka'dan Viktor Kazanlı'yı, otur.''
Kel kafalı bir adamın gölgelerin içinden çıkıp geldiğini görünce yüreği hızla çarpıverdi. Adamın üzerinde siyah giysiler, yüzünde de kötücül bir ifade vardı. Sol elinin bazı parmakları sargılıydı. Masanın yanındaki iskemlelerden birini gösterdi.
''Otur.'' dedim.
''Ayakta durmayı tercih ederim.''
Genç kızın kolunu kavradı ve karşı konulamaz bir güçle iskemlelerden birine doğru itti. ''Ben de sana otur.'' dedim. ''Resmi soruşturma yarın başlayacak. Şimdilik sadece sohbet edelim.'' dedim.
''Annemle babam sorgulanıyor olmamdan kaygılanıyor.''
''Ya, çok yazık.''
Cebinden çıkardı, kağıdı açıp masanın üzerine bıraktı.
''Bana bu notla ilgili gerçeği söyle.''
''Hangi gerçeği? Siz neden söz ediyorsunuz?''
Kazan birden yumruğunu masaya indirdi. Gürültü odanın içinde yankılanırken ağzı öfkeyle çarpıldı. ''Benimle oyun oynama. Komendanttan çok daha sert biriyim. Gerçeği söyletmek için kemiklerini kırmam gerekirse hiç çekinmeden kırarım. Birbirimizi anlıyoruz değil mi?''
Anastasia cevap vermese de gözleri korkudan çakmak çakmaktı.
''Sana bir soru sordum.''
Kızın dudakları titriyordu. Şiddete düşkün kaba birinin karşısında kalacak 17 yaşında herhangi bir asabi kız gibi belli belirsiz etkilenmiş görünüyordu. Ama sesindeki kararlılık fark edilmeyecek gibi değildi.
''Siz duygusuz, acımasız birisiniz.''
Kazan avucunun içiyle Anastasia'nın şakağına sertçe vurdu. Tokadın sesi odada çepeçevre yankılandı. Kızcağız daha sesini çıkaramadan başının yana döndüğünü hissederken Kazan eliyle ağzını kapattı.
''Çığlık atmaya ya da ses çıkarmaya kalk, daha da sert vururum.''
Kız bütün gücüyle debelendi ancak Kazan elini çekmedi. Anastasia'ya abandı.
''Dediğimi anlıyorsan başını salla.''
Debelenmeyi kesti, başını salladı. Kazan elini çekti. Kazan'ın suratına sarsılmış inanmaz bir ifadeyle bakarken bir an için genç bir kadından çok ne yapacağını bilemeyen bir çocuk gibi gözleri yaşla dolmak üzereydi.
''Nasıl cüret edersiniz?''
Adam Anastasia'yı saçlarından kavrarken yaptıklarından keyif aldığı belliydi.
''Beni iyi dinle küçük cadı. Seni son nefesine ramak kalana kadar döverim. Yine de vücudunda en ufak bir iz kalmaz. Bana o notla ilgili gerçeği söyle. Yoksa ailem bunun bedelini ağır öder. Haydi, sabrım tükenmeden, bir tatsızlık olmadan çıkar ağzındaki baklayı.''
Sorg elindeki lambayı kaldırarak beyaz fayanslarla kaplı geçitte ilerledi. Duvarlarda yoğunlaşıp damlayan suların oluşturduğu birikintilerin üzerinden atladı. 20 metre sonra yolun sonuna geldi. Karşısına bir tuğla duvar çıkmıştı. Dizlerinin üzerine çöktü ve tuğlaların arasından fırlamış çimentoları yokladı. Markov'un dediği doğruydu. Tuğlalar gevşetilmişti. Sanki belli belirsiz sesler duyuyor gibiydi. Sesler duvarın ardından geliyordu. Bir süre daha ileri gidip gitmemeyi tartarak bekledi. Sonra duvardan büyük bir dikkatle 10-12 kadar tuğla çıkarıp içinden geçebileceği genişlikte bir delik açtı. Delikten içeriye sürününce kendini tozlu bir depoda buluverdi. Sıvasız duvarların dibine eski hasır koltuklar, camı kırılmış bir vitrin istiflenmişti. Ahşap bir kapı pervazına çarpraz çakılmış galaslar bütün karşı duvarı kaplıyordu. Sinirleri piyano teli kadar gergin duvara doğru emekledi. Kalasların altında çift kanatlı bir kapı gördü. Boğuk sesler o kapının ardından geliyordu. Lambanın fitilini olabildiğince kıstı, sonra da arkasına yere bıraktı. Kapıdaki bir çatlaktan ışık sızıyordu. Gözünü çatlağa uydurup baktı. Çatlağın ötesinde başka bir oda uzanıyordu. Gözlerine inanmakla zorlandı. Anastasia! Bir süre güçlükle soluk aldı. Midesi heyecandan düğümlendi. Yüreğinin buz gibi soğuduğunu hissetti.
Bir masanın başına oturmuş, yüzü elektrik ışığından aydınlanmıştı. Kazan tepesinde dikiliyordu. Masanın üzerinde de bir kağıt parçası vardı. Birden kazan yumruğunu şiddetle masaya vurunca gümbürtü odanın içinde yankılandı.
''Sana bir soru sordum.''
''Siz duygusuz, acımasız birisiniz.''
Anastasya'nın sesi güven doluydu ama heyecanlandığını da görmemek imkansızdı. Daha sonra olanlar sorgun içini nefretle doldurdu. Kazan Anastasya'nın şakağına tokat attı, tokadın şaklaması odayı dolaştı. Kızcağızın başı yana dönerken neredeyse çığlık atacaktı ama kazan elini ağzına kapatıp çığlığını boğdu. Anastasya şiddetle debelenirken kazan onu soluksuz bırakıp boğacak gibiydi. Sork hiçbir şey yapamamanın umutsuzluğunu duydu.
''Çığlık atmaya ya da ses çıkarmaya kalk, daha da sert vururum.''
Genç kız debelenmeyi kesince kazan da elini usulca çekti. Anastasya anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Ardından sorgun gördüğü ilk şey kazanın kızcağızın saçlarına yapışmasıydı. Sesi kesik kesik duyuluyordu.
''Beni iyi dinle küçük cadı. Seni son nefesine ramak kalana kadar döverim. Bana o notla ilgili gerçeği söyle. Çıkar ağzındaki baklayı.''
Sorgun yüreği gümbürdüyordu. O not. Demek mesele buydu. Ne yaptım ben? Kazanın Anastasya'yı sorguya çekmesi hep kendi yüzündendi. Suçluluk duygusu benliğini kemirirken umutsuz öfkesi erimiş lav gibi kabarıyordu.
Ne yapabilirim? Kapıyı kırıp kazanı öldürmek... Cebindeki Toledo çeliğinden yapılma dolma kalemi yokladı. Yapmak istediği buydu işte, yapması gerektiğini düşündüğü. Ama böyle yapmakla kendini ele vermiş olacaktı. Kazanın avucundaki saçları daha sertçe çektiğini, Anastasya'nın çığlığını son anda tuttuğunu gördü. Eliyle gözlerini kapattı, bu ıstırap verici sahneye daha fazla bakamayacağını anlayınca geriledi. Gerilerken arkasına bıraktığı gaz lambasına çarptı. Lambanın ışığı bir an canlandı, sonra devrildi, cam şişesi parçalandı, yuvarlanarak uzaklaştı. Madeni ses bütün geçit boyunca yankılanırken sorgun sinirleri elektrikli bir zil gibi çınladı. Lambanın ışığı bir saniye sonra sönünce koca depo zifiri karanlığa gömüldü. Kazan sesi duyunca bütün duyularıyla dikkat kesildi, başını kaldırdı. Sanki biri bir teneke kutuya tekme atmış, parke taşların üzerinde yuvarlanıyormuş gibi bir sesti. Gürültü uzak duvardaki çift kanatlı kapının ötesinden bir yerden geliyordu. Kas katı kesildi. Kızın yüzüne bakınca onun da aynı sesi duyduğunu anladı. Saçlarını bırakıp çifte kanatlı kapıya gitti. Kulağını tahtaya dayayınca sesin azalıp söndüğünü işitti. Kapının tokmağını denedi ama kilitliydi. Omzuyla kapıyı zorladı ancak kımıldatamadı. Giriş kapısına koşup açtı ve "Nöbetçiler!" diye seslendi. Eli tüfekli üç adam odaya doluştu. Kazan uzak duvarı göstererek "O kapılar nereye açılıyor?" diye sordu. "Hiçbir yere yoldaş müfettiş. O kapılar köreltildi. Dediklerine göre arkasında depo gibi bir yer varmış."
Kazan öfkeden köpürerek karşı duvara gitti ve çizmeli ayağıyla kapıyı tekmeledi.
''Kapının arkasından gelen bir ses duydum. Buraya gelip bana yardım edin. Biriniz birkaç lamba getirin.''
Nöbetçilerden ikisi dipçikleriyle kapılara girişti. Bir işe yaramayacağını anlayınca kasaturaları da manivela gibi kullanıp kilit parçalanana kadar abandılar. Kapılar birkaç parmak aralandı ve kazan hemen arkada sağlamca çivilenmiş kalasları gördü.
''Zorlayıp kıralım.''
Adamlar omuzlarıyla dayandılar. Bir süre sonra kalaslar bel verince eski eşyayla dolu karanlık bir depoya yuvarlandılar. Üçüncü nöbetçi elinde yakılmış üç gaz lambasıyla döndü. Kazan lambalardan birini kaldırınca yerdeki cam kırıklarını gördü. Uzak duvarda tuğlaların içinde kocaman bir delik açılmıştı. Ayaklarının altındaki cam kırıklarını ezerek duvardaki deliğe yaklaştı. Diz çöktü, lambasını salladı ve su birikintileriyle dolu boş geçide baktı.
''Kızı yukarıya götürün. Komendant nerede?''
''Uyuyor.'' dedi adamlardan biri.
''Uyandırın. Herkese her zamankinden daha fazla tetikli olmalarını söyleyin. Davetsiz misafirler gelmiş olabilir.''
Adam Anastasya'yı çekerek götürdü. Kazan tabancasını çıkardı, peşinde iki muhafızla birlikte emekleyerek geçide girdi. Bir ses işitti. Su birikintilerine basarak geçen ayak sesleri. nöbetçilere peşimden gelin diye buyurup geçide daldı.
77. kısım. Sorg nemli duvarları yoklayarak zifiri karanlık tünelde yolunu el yordamıyla bulmaya çalışarak koşuyordu. Lamba hala sönüktü ve koyu karanlıkta sendeleyerek ilerlemek zorundaydı. Lambanın cam şişesi eksikti ve fitili yerde yuvarlanmaktan gaz yağına boğulmuştu. Karanlıkta haznedeki gaz yağını sesini duydu. En azından hala gazı vardı. Arkasından kırılan tahtanın sesini duydu. Gürültü tünelde tabanca patlaması gibi yankılandı. Anlaşılan kazan kapıları kırmıştı. Başı sert bir şeye çarpınca olduğu yerde durdu. Gözünün önünde yıldızlar uçuşarak başında acı verici bir çınlama duyarak geriledi. Duvara çarpmıştı. Kusma isteğiyle elini başına götürüp ovuşturdu. Acıyla dişlerini gıcırdattı, gözlerini yumup usulca derin nefesler almaya çalıştı. Paniğe kapıldığını farkındaydı ama içindeki tüm dürtüler buradan olabildiğince çabuk uzaklaşması gerektiğini aykırıyordu. Kibrit kutusunu bulabilmek için umutsuzca ceplerini karıştırdı, kibritleri yere düşürdü. Hayır, çılgın gibi diz çöktü ve eliyle zemini yoklayarak kibritleri bulmaya çalıştı. Elleri bir su birikintisine girdi. Bir küfür savurdu, kutuyu bulana kadar aramayı sürdürdü. Elindeki kutu ıslaktı. Hala hiçbir şey göremeden lambayı dikkatle sağına doğru yere bıraktı. Çıkardığı kibriti kutuya sürttü. Hiçbir şey olmadı. Kutunun yanındaki sert kapsül bandını elledi. Bant ıslak gibiydi. Arkasından bir yerden parçalanan tahtanın sağır edici gürültüsü, sonra da boğuk haykırma ve buyruk sesleri geldi. Yüreğini saf dehşet kapladı. Zifiri karanlıkta lambayı aradı. Bulunca da sendeleyerek yoluna devam etti. Kazan elinde tabancası, lambasıyla nemli duvarlara gölgeler yıkarak geçide doğru atıldı. Birkaç saniye sonra olduğu yerde durdu. Önünde biri sağa, biri sola doğru uzaklaşan iki kemerli geçit vardı. Nöbetçiler çizmeleriyle birikintilerdeki suları sıçratarak peşinden yetiştiler.
''Kazan, siz ikiniz sessiz olun!'' diye tısladı. ''Ses çıkarmayın!''
Adamlar sessizliğe büründü. Kazan kulak kabartıp çevreyi dinledi. Sessizlikten başka bir şey duyamadı. Parmağı askerlerden birine uzattı.
Sen, soldan gideceksin.
Adam lambasını kaldırdı, tüfeğini doğrultarak kemerli geçide girdi. Kazan öteki adama onu izlemesini belirtti. Birlikte sağdaki geçide daldılar. Sorg paniğe kapılmak üzereydi. Durdu, üç kibrit daha yakmayı denedi. Hiçbiri alev almadı. Arkasından insan ve ayak seslerinin yankısını işitti. Kazan, zifiri karanlıkta daha fazla gidemeyeceğinin farkındaydı. Lambayı yere koydu, bir kibrit yakmayı denedi. Kibrit yanmadı, kapsül ele hala ıslak geliyordu. Umutsuzlukla bir kibrit daha yakmaya çalıştı. Bu kez kibrit çöpünü pantolonunun dizine sürttü. Dizinde bir sıcaklık hissetti, kibrit alev alıp geçidi aydınlattı. Tanrı'ya şükürler olsun. Dizinin üzerine çöktü ve kibriti gaz yağına bulanmış fitile değdirdi. Fitil anında tutuşup çevredeki duvarlarda gölgeler oynattı. Nerede olduğunu anlamış gibiydi. 100 metre sonra kulenin çıkışına varacaktı. Sevinç içinde doğruldu. Arkasından gelen sesler artıyor, sıçratılan suların, aceleci adımların gürültüsünü duyuyordu. Yüreği göğsünü döverken elini lambasına siper etti ve hızlı adımlarla yola koyuldu. Kazan farklı yönlere doğru giden iki kemerli geçitle daha karşılaştı. Lambasını sallayınca yerde yanmış birkaç kibrit çöpü gördü. Dizinin üzerine çöktü, kibritlere dokununca uçlarının sıcak olduğunu fark etti. Geçitlerden birinde bir ses yankılandı. Ayak sesi olduğuna kuşku yoktu. Sırıttı. Sorg yolunu tümüyle yitirmişti. Metal kuleciyi bulamıyordu. Panik içinde yanlış geçide girmiş olmalıydı. Bu tüneller labirent gibiydi. Göğsü gerginliğin sancısıyla zonklarken yönünü şaşırdığını fark etti. Geriden betona çarpan bir çizme gibi bir sürtünme sesi duydu. Arkasına bakınca kimseyi göremedi. Damlayan sudan başka bir ses duyulmuyordu. Döndü ve ayakları derin birikintilerde ısklanarak yürümeye devam etti. Sonraki köşeyi dönünce yüreği ferahladı. Nasıl olduğunu anlamadan ana tünele varmıştı. Geçit gölete ya da nehre açılıyor, uzaktaki su ay ışığında parıldıyor, tatlı bir esinti yüzüne okşuyordu. Nihayet!
Her 20 metrede bir yeni kemerli geçitler ana tünele katılıyor, oradan akan lağımı besliyordu. Tam davranmak üzereyken belli belirsiz bir ayak sesi duyunca yüreği tekledi. 5 metre önünde kemerlerden birinin altından bir gölge çıkıverdi. Sork bıçak gibi bir korku hissedip dondu. Kazan yüzünde muzaffer bir ifade, elinde gaz lambasıyla dikiliyordu.
''Bir yere mi gidiyordun?''
sorusu tünelin boşluğunda yankılanırken yaklaştı. Sork telaşla cebindeki çelik dolma kalemi uzandı. Kazanın yumruğu çenesinde patlarken şimşek gibi bir acı hissetti. Bir saniye sonra karanlıkların içine daldı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 338.